Ayrım 7. Yatakhanenin koridorunda her gece yatma saatinden önce yaşanan karmaşa sürüp giderken Neil, Charlie ve Knox'a alçak sesle bir şeyler anlatıyordu. Koridorda pijamalarını giymiş, bir kolunun altında yastığını, diğerinin altında kitaplarını taşıyan oğlanlar dolaşıyordu. Neil havlusunu omzuna attı ve Knox'un sırtını dostça yumruklayarak odasına yöneldi. Kapıdan içeri girince havluyu bir kenara attı. O sırada masasının üzerinde daha önce görmediği bir şey fark etti. Bir an tereddüt etti. Sonra eski, yıpranmış şiir antolojisini eline aldı. Açıp baktı. Kapağın içine el yazısıyla John Keating yazılmıştı. İsmin altındaki kısa yazıyı yüksek sesle okudu. Ölü ozanlar. Yatağına uzanıp eski kitabın ince sarı sayfalarını çevirmeye başladı. Bir saat boyunca okudu. Koridordaki seslerin azaldığını, kapıların çarpılarak kapandığını, ışıkların söndürülmeye başladığını bile fark etmedi neredeyse. Sonunda koridor boyunca ayaklarını sürüyerek dolaşıp her yerin sessizliğe gömüldüğünden emin olan yurt müdürünü duyunca ''Hagar geçiyor.'' diye düşündü. Hala ayakta. Hagar tam Neil'in kapısının önünde durmuştu sanki. Sessiz, dedi Hagar kafasını sallayarak. Fazlasıyla sessiz. Birkaç saat sonra herkesin derin uykuda olduğundan emin olan oğlanlar çarpık yaşlı çınar ağacının altında toplandılar. Kışlık şapkalarını, paltolarını, eldivenlerini giymişlerdi. Bazıları yolu bulabilmek için yanına el feneri almıştı. Çalıların arasından fırlayıp gelen okula ait av köpeği çocukları ürkütmüştü. ''Güzel köpekçik!'' dedi Pete, birkaç bisküviyi ağzına tıkıp bir yem bisküviyi de yere bırakırken. ''Hadi gidelim!'' diye fısıldadı köpeğin yemeğe daldığını görünce. ''İyi düşünmüşsün Pete!'' dedi Neil, yıldızların parladığı gökyüzünün ışığında kampüsü geçerlerken. ''Hava soğuk!'' diye yakındı Todd. Rüzgarı açık kampüsten çıkmış, ürkütücü çam ormanına girmişlerdi. Mağarayı arıyorlardı. Charlie önden koşuyor, diğerleri soğukta ağır ağır ilerliyorlardı. ''Neredeyse geldik,'' dedi Knox, nehir kıyısına vardıklarında. Hep birlikte ağaç köklerinin ve çalıların arasında bir yerde olduğunu düşündükleri mağarayı aramaya koyuldular. ''Hu, ben bir ölü ozanım,'' diye bağırdı Charlie, birden ortalarına atılarak. Onun nereden çıktığını anlayamamışlardı. Charlie mağarayı bulmuştu. ''Ah!'' diye bir çığlık attı Max. ''Çok komiksin Dalton!'' dedi Charlie'ye, kendini biraz toparlayınca. ''İşte bu kadar çocuklar!'' diyerek gülümsedi Charlie. ''Yuvamızı bulduk!'' Oğlanlar karanlık mağaraya doluştular. İlk birkaç dakika boyunca ateş yakmak için dal ve odun topladılar. Biraz sonra ateş canlandı ve mağaranın içi ısınmaya başladı. Herkes sessizce ayakta dikiliyordu. Kutsal bir tapınaktaydılar sanki. ''Burada Wilton'da Ölü Ozanlar Derneği dönemini yeniden başlatmak için toplandık,'' dedi Neil ciddi bir tavırla. ''Bu toplantılar ben ve şu anda burada bulunan diğer yeni üyeler tarafından yönetilecektir.'' Todd Anderson, yüksek sesle şiir okumamayı tercih ettiğinden toplantı kayıtlarını tutacaktır. Neil bunları söylerken Todd irkildi. Ama bir şey söylemedim. Mutsuzdu, ancak karşı çıkacak durumda değildi. ''Şimdi size dernek üyesi Henry David Thoreau'nun yazmış olduğu geleneksel açılış mesajını okuyacağım.'' Neil, Keating'in kendisine bıraktığı kitabı açıp okudu. ''Ormana gittim çünkü bilinçli yaşamak istiyordum.'' Gözleriyle metni taradı. ''Derin yaşamak ve hayatı iliğine kadar özümsemek istiyordum.'' ''Katılıyorum.'' diyerek onun sözünü kesti Charlie. ''Yaşama dair olmayan her şeyi bozguna uğratmak için,'' diye devam etti Neil, metni okumayı sürdürerek. ''Ve ölüm vaktim geldiğinde aslında hiç yaşamamış olduğumu keşfetmemek için.'' Uzun bir sessizlik oldu. ''Devam et Over Street,'' dedi Neil. Knox ayağa kalksın. Neil ona kitabı uzattı. Knox başka bir sayfa bulup okudu. ''Eğer biri güvenle hayallerinin yönünde ilerlerse bir gün hiç beklemediği bir başarıyla karşılaşacaktır. Evet, dedi Knox. Gözleri parlıyordu. Ben de kriz konusunda başarıya ulaşmak istiyorum. Charlie kitabı Knox'tan aldı. Hadi dostum, dedi Knox'a bakıp suratını buluşturarak. Bu ciddi bir şey. Gensini temizleyip okumaya başladı. Güzel bir kızın muhteşem sevgisi. Sadık, dürüst bir adamın sevgisi. Ve korku nedir bilmeyen bir bebeğin sevgisi. Zamanın başlangıcından beri hep vardı. Ama en harika sevgi, sevgilerin sevgisi, anne sevgisinden bile büyük olan sevgi, kör kütük bir sarhoşun diğerine duyduğu sınırsız, yumuşacık ve tutkulu sevgidir. Yazan anonim diye güldü Charlie kitabı Pitts'e uzatırken. Burada karım yatıyor. Bırakın yatsın. Dinleniyor o şimdi. Ben de öyle. Pitts kıkırdadı. John Dryden 1631-1700. O adamların mizah anlayışının olduğunu hiç düşünmemiştim, dedi. Herkes onun yaptığı espriye gülerken Pitts kitabı Todd'a uzattı. Todd elinde kitapla kala kaldı. Neil diğerleri fark etmeden kitabı ondan aldı. Charlie de kitabı Neil'in elinden kapıp okumaya başladı. Bana sevgiyi öğretmek mi? Sen onu kendine öğret. Bu konuda profesörüm ben. Eğer sevgi tanrısı diye bir şey varsa sevmeyi benden öğrensin. Charlie'nin iddialı, medeni cesareti karşısında diğerleri ahlar, ohlar çekmeye başladılar. Haydi beyler, ciddi olmamız gerek, dedi Neil. Cameron kitabı aldım. Bu ciddi, dedi ve okumaya başladım. Biz müzik yaparız. Düş dünyasında gezeriz. Issız kıyılarda dolaşır, tenha nehir kıyılarında otururuz. Yenilenler, pes edenler, solgun ayın aydınlattıkları. Bizler dünyayı sonsuza dek sarsacağız. Ölümsüz, müthiş besteler yaptık. Dünyanın en büyük şehirlerini kurduk. Bir fabıldan yola çıkıp bir imparatorluğun zaferini kutladık. Bir hayali olan keyif alanlar. Tacı elde edenler. Yani bir şarkının ölçüsüyle bir imparatorluğu yıkabilirler. Biz çağlarda yaşayanlar. Dünyanın gömülü geçmişinde kalanlar. Ninova'yı kurduk özlemlerimizle ve Babil'i neşemizle. Amin dediler birkaçı. Şşş diye tısladılar diğerleri. Cameron devam etti. Her çağ ölen ya da doğan bir düştür. Cameron dramatik bir biçimde durdu. Arthur O'Shaughnessy 1844-81. Hiç konuşmadan oturuyorlardı. Mix kitabı alıp sayfalarını çevirdim. Hey, bu harika, dedi ve büyük bir ciddiyetle okumaya başladım. Beni örten geceden, bir uçtan diğerine uzanan zifiri karanlıktan. Teşekkür ediyorum Tanrı denene, asla zapt edilmeyen ruhum için. Henley 1849-1903. Hadi Mix, diye dalga geçti Pete. Sen mi yazdın? Ne? Dedi Mix. Şaşkın ve masum görünüyordu. Sonra Knox kitabı karıştırdı ve birden yüksek sesle inledim. Sanki mağaradaki Chris'in hayalini okur gibi okumaya başladı. Seni nasıl seviyorum. Dur, sayayım. Sana olan aşkım öyle derin ki. Charlie kitabı kaptı. Ateşini biraz düşür, diye hırladı. Diğerleri güldüler. Neil kitabı alıp bir süre kendi kendine okudu. Sönmeye yüz tutan ateşe iyice sokuldular. Şşş, dedi Neil ve okumaya başladı. Gelin, dostlar. Yeni bir dünya aramak için vakit çok geç değil. Gün batımının ötesine uzanmak için, yere göğü sarstığımız, eski günlerdeki kadar güçlü olmasak da, hala mangal gibi yüreğimiz var. Zaman ve kader güçsüz kılsa da bizi, sapasağlam irademiz var. Çabalamak, aramak, bulmak ve pes etmemek için. Tennyson'un yazdığı o listen, dedi Neil. Arkadaşları çıt çıkarmadan oturuyorlardı. Neil'in tutkulu okuyuşundan ve Tennyson'un hedef tanımlamasından etkilenmişlerdi. Pitt kitabı aldı. Şiiri okurken yüksek sesle bir kongo ritmi tutturdu. Şişman zenci adamlar şarap fıçısıyla dolu bir odada, mahzenin krallarının bacakları titriyor. Sallanıyorlar, sendeliyorlar, masayı yumrukluyorlar. Süpürgenin sapıyla fıçıya vuruyorlar. Olanca güçleriyle. Bom, bom, bom. İpek bir şemsiye ya da süpürgenin sapı. Bom, bom, bom, bom. O zamanlar dinim vardı. O zamanlar görüşüm vardı. Vazgeçiremedim onları bu rezil eğlenceden. Sonra Kongo'yu gördüm. Siyahların arasında sürünürken. Altın bir iz bırakarak ormandan geçerken. Pitts okumaya devam ederken diğerleri kendilerine çarpıcı ritme kaptırmışlardı. Ateşin etrafında dans ediyor, komik hareketler yapıyor, hoplayıp zıplıyorlardı. Mimikleri giderek daha vahşi ve komik hale geldi. Bacaklarına ve kafalarına vurmaya, hayvan sesleri çıkarmaya başladılar. Grup, Charlie'nin öncülüğünde hoplaya zıplaya mağaradan çıkıp gecenin karanlığına karışırken Pitts okumayı sürdürdü. Ormanda vahşi danslarına devam ettiler. Upuzun ağaçların ve uluyan rüzgarın eşliğinde sallanıyorlardı. Mağaradaki ateş söndü. Orman zifiri karanlığa gömüldü. Oğlanlar danslarını kestiler. Keser kesmez de biraz soğun, biraz da hayal güçlerini serbest bırakmış olmanın verdiği rahatlığın etkisiyle titremeye başladılar. "Artık gitsek iyi olacak," dedi Charlie. "Biraz daha ne olduğunu anlayamadan dersler başlayacak." Orman geçip Wilton kampüsüne dönen açıklığa çıktılar. "Gerçeğe dönüş," dedi Pete. Yüzlerini kampüse döndüklerinde. Ya da başka bir şey diyerek içine çekti Neil. Yatakhaneye kadar sessizce koştular. Kapıyı açık tutan ince dalı çekip aldılar. Ve parmak uçlarında yürüyerek odalarına girdiler. Ertesi sabah Bay Keating'in dersinde geceyi uykusuz geçirenlerden bazıları esneyip durdular. Keating ise sınıfta hızlı adımlarla bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Bir erkek asla yorgun değildir. Bitkindir. Çok mutsuz demeyin onun yerine. Kate'in parmağını şıklatarak öğrencilerden birini işaret etti. Hüzünlü? Güzel, dedi Kate'in gülümseyerek. Dilin icat edilmesinin bir nedeni vardır çocuklar. Yeniden parmağını şıklatarak Neil'i işaret etti. İletişim kurmak için? Hayır, dedi Kate'in. Kadınlara kur yapmak için. Bu durumda tembelliğin faydası yoktur. Tembelliğin ödevlerinize de faydası yoktur. Sınıftakiler güldüler. Kate'in kitabı kapattı. Sonra sınıfın ön tarafına giderek tahtayı kaplayan haritayı kaldırdı. Tahtada bir alıntı vardı. Kate'in bunu sınıfa yüksek sesle okudu. İnançları ve dersleri bir yana bırakırsak, her felakette şunu söylerim. Gücü sınır tanımayan doğam, yine Volt amca, dedi. Ah, ama bu inançları ve dersleri yok saymak çok zordur. Çünkü ailelerimiz, gelenekler ve modern çağ bizi koşullandırır. Nasıl olur da Volt gibi gerçek doğamızın konuşmasına izin veririz? Kendimizi ön yargılardan, alışkanlıklardan, etkilerden nasıl kurtarırız? Cevap, sevgili çocuklar, her zaman yeni bir bakış açısı bulmaya çalışmaktır. Çocuklar ilgiyle dinliyorlardı. Keating birden masasının üzerine sıçradı. ''Neden burada duruyorum?'' diye sordu. ''Kendinizi daha uzun boylu hissetmek için?'' dedi Charlie. ''Masanın üzerinde duruyorum çünkü kendime her şeyi sürekli başka açılardan bakmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Dünya buradan bakıldığında çok farklı görünüyor. İnanmazsanız çıkın bakın. Hepiniz sırayla.'' Keating aşağı indi. Todd Anderson hariç bütün oğlanlar sınıfın ön tarafına gittiler ve sırayla Keating'in masasının üzerine çıkmaya başladılar. Keating ise bir taraftan sıraların arasında bir aşağı bir yukarı dolaşırken, bir yandan da meraklı gözlerle onları izliyordum. "Eğer bir şeyden eminseniz," dedim. "Herkes yavaş yavaş sırasına dönerken, kendinizi buna bir de başka açıdan bakmaya zorlayın. Bunun yanlış ya da aptalca olduğunu bilseniz bile. Okurken sadece yazanın düşüncelerini değerlendirmeyin. Kendi düşüncelerinize de önem verin. Kendi sesinizi bulmak için mücadele etmelisiniz. Bunun için ne kadar uzun süre beklerseniz bulma şansınız o kadar azalır. Toyro, çoğu insan hayatını sessiz bir umutsuzluk içinde sürdürüyor," diyor. "Neden bunu yapalım? Kendinizi yeni zeminler aramaktan kaçınmayın. Şimdi..." Ketin kapıya doğru yürüdü. Bütün gözler merakla onu takip etti. Ketin onlara şöyle bir baktı. Sonra sınıfın ışıklarını tekrar tekrar yakıp söndürmeye başladım. Bu arada gök gürültüsünü andıran bir ses çıkıyordu. "Ödevlerinize ek olarak," dedi bu gösteriden sonra, "herkesin bir şiir yazmasını istiyorum. Kendi özgün şiiriniz olacak. Sınıfta yüksek sesle okuyacaksınız. Pazartesi görüşürüz." Bunu söyledikten sonra sınıftan çıktım. Sınıftakiler garip öğretmenlerinin yaptıkları karşısında şaşırmışlardı. Hiç ses çıkarmadan oturuyorlardı. Biraz sonra Kate'in kapıdan kafasını uzattı. Muzip muzip gülüyordu. "Bu ödevin sizi ne biçim korkuttuğunu bilmiyorum sanmayın Bay Anderson," dedi. Elini kaldırdı ve Todd'a ilham perileri gönderiyormuş gibi yaptı. Sınıf gülmeye başladı. Ancak gerilmiş ve kendini gülümsemeye zorlayan Todd'un halini görünce utanmışlardı. Okul cuma günü erken bitiyordu. Herkes Kedding'in dersinden boş bir öğleden sonra geçirerek olmanın mutluluğuyla çıktım. "Haydi zil kulesine çıkıp şu kristal radyo anteni üzerinde çalışalım," dedi Pete Smith'e. Bahçede birlikte yürüyorlardı. "Özgür Amerikan radyosu." "Olur," dedi Mix. Posta kutularının dolmasını sabırsızlıkla bekleyen kalabalığın yanından geçtiler. Bir grup oğlan çimlerde top oynuyordu. Uzaktan Bay Nellen gölde antrenman yapan Wilton Craig takımına emirler veriyordu. Knox kitaplarını bisikletinin sepetine doldurdu ve kampüste dolaşmaya başladı. Kapıya yaklaştığında göz ucuyla arkasına bakarak kimsenin kendisini görmediğinden emin oldu. Wilton köyüne doğru hızla pedal çevirmeye başladı. Soluk soluğa kalmıştı. Ridgeway Lisesi'ne doğru giderken Wilton Akademisi'nden kimse var mı diye etrafı kolaçan etti. Bir çizin önünde durarak 3 otobüse doluşan öğrencileri izledi.